Dislokasyon 922 ve Kartal Kesin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde ben Deniz Koray Ünlükaya ve Mert Güven Beşiktaş'ın şöyle gündemini bir değerlendireceğiz. İki tane maç var bölümümüzün konusu olan. Birincisi deplasmandaki Çaykur Rizespor maçı. İkincisi Cuma günü oynanacak Gaziantep FK maçı. Genelde bunlar üzerinden ilerleyeceğiz ama Beşiktaş'ın yine yönetiminin aldığı biçime de değinmeye çalışacağız aralarda. Hemen o zaman maçla başlayayım. Çok fazla eksikle çıkan bir takım Beşiktaş vardı sahaya. En son Salih'in de sakatlanmasıyla beraber Beşiktaş üçlü savunma. Yani bana daha çok 3-5-2 gibi gelen bir dizilimle ve dönen topları daha çok toplamaya yönelik ikinci top ağırlıklı bir oyun oynadı. Sen nasıl buldun sahaya çıkan kadroyu, sahadaki dizilişi ve sahadaki oyunu?
Abi zaten yapacak çok bir şey yoktu. Yani çıkabilecek en iyi kadro buydu. Açık konuşmak gerekirse. Yani kadro idealdi. Evren da zaten kupa maçındaki oyunuyla 11'de çıkmayı hak etmişti. Bu kadar eksikten sonra özellikle. Hani evet 3-5-2 denendi. Ve hani işte Emirhan'ı biraz daha 10 numara. Hatta Güven'le Emirhan'ı birbirine yakın gördük. Güven'i de tam santrafor gibi görmedik. Güven'le Emirhan'ın da iyi bir uyumu vardı. Onu da söylemek gerek. Ben sadece şeyi anlayamadım. Ne olsam böyle bir maçta Mutigan'ı Rıdvan'la çıkarım. 3-5-2 oynuyorsan zaten savunma kadroda 3 stoperin varken sahada gerek var mı bir de bu ta savunma oyunu olan bir beke? Yani bence yok açıkçası. Ama Antalya Spor maçında da biraz formsuzdu. Belki de hem o hem de dinlenmek için yedek bıraktı. Bilmiyorum. Yani baktığım zaman genel olarak iyi geçen bir iyi maçtı. Beşiktaş adına. Yani iyi oynadı. İlk kere çok iyi oynadı. Yani Beşiktaş'ta birkaç sorun var. Açık konuşmak gerekirse bence futbolcuların işi sadece futbol oynamak değil. Biraz bireysel ve zihinsel gelişimlerini de arttırmaları lazım. Yani ben bu konuda Matsuay'ın de Güven'in de maçta oynayan oyuncular arasında söylüyorum. Hatta oyuna sonradan giren Gökhan'ın da mental ve zihinsel gelişimlerinin artmasından ziyade daha çok gerilediğini düşünüyorum. Buna son dönemlerde kötü performans sergileyen ama bu maçta Covid yüzünden oynayamayanlarını da katıyorum. Yani bunlar adam farkı yok bence. Bunların 4 oyuncunun da hatta Kenan'la Sarı'yı da koyalım. 5-6 oyuncunun baya zihinsel sıkıntıları var bu dönemde. Açık konuşmak gerekirse. Yani Batshuayi berbat oynuyor açıkçası. Yani gole o topu çerçeveye sokacaksın. Senin ana görevin bu. Güven. Yani yok işte ben atmayı düşündüm sonra atmadım. Ben atayım golü diye kendimi yere atmadım falan. İnanılır gibi bir açıklama değil bu. Yani bir de utanmadan bunu açıklıyorsun yani. Alkış mı yapalım yani bunu yaptın diye. Yani o doğru. Bütün pas tercihleri de yanlıştı Güven'in. Son tercihleri çok yanlıştı. Yani oyun kurulumunda topun ceza sahası çevresine gelmesi de çok iyi evet. Ama gerek son vuruşlar, gerek son pas tercihleri Batshuayi'nin de Güven'in de o kadar kötü ki çok büyük sıkıntı yani. Ya ben o yüzden korkuyordum. Beşiktaş nasıl gol atacak diye. Yani. Umut vermiyorlardı bana. Allah'tan penaltı oldu. Batshuayi gole çevirdi. Emran çok iyi oynuyordu. Takım genel olarak iyiydi. Josef'i çok beğeniyorum. Yani Josef'e de sen diyecek kelime yok. Yani ben Wellington'u da beğendim. Cibi de beğendim. Wellington'un özellikle son zamanlardaki performansın en yüksek performansıydı. Bence geçen sene hatırlattı. Onun sebebi de biraz üçlü oynayınca Topu Kaşan'a yıkınca Beşiktaş geride biraz daha Yunus Topa vida kaldı gibi oldu. Montero'yla Wellington'da kanatlara beklerin yanına yanaştı. Hem sayı olarak fazlalaştık hücumda hem de o bölgede aslında geçen sene o işte Rose Gezal'la sağdan oyun kurulumunda yaptığı Wellington'un önde baskı işini gene orada yapma şansı buldu. Yani iyi Wellington'u izlediğimiz Wellington'u izledik o sayede onu taktiğe geçirmesiyle birlikte. Bu da birçok sorun çözmüştü. Yani ilk kata gayet iyi bir Beşiktaş vardı. Skor almaya bir Beşiktaş vardı ama o kadar beceriksiz ki son aşamalarda olunca skor gelmedi. Zaten kulübe dediğimiz gibi çok kısıtlıydı. Yani bir iki kaleci var yedekte. Bir tane sol bekim var. Bir tane stoperin var. Ve iki oyuncun 17-18 yaşında, bir tane de sadece Gökhan Töre var deneyimli oyuna sonradan girebilecek. Gökhan'ın da zaten bu sezonki katkısı hiç oynamayan bir oyuncudan farklı değil. Yani bu şartlara baktığı ilk kere gayet normaldi. İkinci yarıda da aynı saçmalama işiyle devam etti son vuruşlarda. Takım da yoruldu biraz. Hakemin de bazı yol açan yerleri var. Hatta bir görüntü var, görmüşsünüz belki. Josef kendini yiyor neredeyse sinirden yani. Çünkü aynı pozisyonu biz yapınca verdi, onlar yapınca vermedi. Tuhaf tuhaf bir yönetim zaten. Gollerde de, yani ilk golde de hakem hatası var. Josef'in itildiği pozisyonu ona da çalmadı. Gökhan gönlü atıyorsun. Gökhan Töre hangi mantıkla itiraz ediyor? O ayrı bir soru. Montero'nun üzerine iki futbolcu yürüyor. Onlara kart yok. Montero tek başına kalmış. Montero'ya kart çıkıyor. Niye Montero'ya çıkıyor da diğer oyunculara kart çıkmıyor? Gökhan'a, çünkü Gökhan oyundaki müdahalesinden dolayı atıldı. O da kargaşadan dolayı değil. Diğer oyunculardan birine de kart çıkarman gerekiyor. Çıkmadı. Bu daha ayrı bir skandal. Sonra Montero atılmak zorunda kaldı. Yani olacak iş değil. Hoca da değişikliklerde geç kalınca işte Umut sakatlanınca Rıdvan aldı. Sonra öncesinde bir Gökhan hamlesi gelmişti. Gökhan Töre'nin zaten bu takımda dediğim gibi hiçbir katkısı yok. Oynadıktan sonra yine hiçbir katkısı olmadı. Çok büyük bir istikrarlık abidesi yani. Gökhan Töre'nin bu sezon büyük bir istikrar. Bir insan ancak bu kadar istikrarlı bir şekilde hiçliği oynayabilir. Hiçliği anlat desem ona Gökhan Töre derim. Bu sezon artık daha ne diyeyim yani. Ben yayından önce konuşurken de söyledim sana. Ben Demir Ege hamlesini bekliyordum biraz. Hani orta saha düştü, yoruldu. Oraya bir belki Emre'ni daha ileri atıp güven çıkıp olabilirdi. Veya Başşuay'ı çıkıp orta sahayı tutmak isteyebilirdin. Çok düştü. Yani orta saha. Özellikle işte top bir o kalede bu kalede. Hatta Rizespor belli bir bölümde yüklenmeye başladı. Beşiktaş bayağı havlu attı gibi oldu. Yani Josef git gel öldü oralarda. Yani Josef'in biraz orta sahayı kalabalık tutup o üstünlüğü tek ele almak gerekiyordu. Onu yapamadık. Sıkıntıydı. Ersin Atas da var tabii gollerde ama Ersin'in benim için bu kadar kredisi var. Yani öndeki oyuncuların bu kadar yaptıklarından sonra Ersin bu maçta hata yapabilir yani. Evet, hatalıdır. Yapmaması gerekir. Ama öndeki oyuncuların önce yaptıklarına bakılması lazım Ersin hatasından dolayı. Ersin kaç kere maç kurtardı çünkü. Baktığınız zaman. Ve Ersin daha 20 yaşında. Batshuayi, Gökhan kaç yaşında gelmiş oyuncular. Ersin Ersin'de bir şey diyemem. Montero'ya da bir şey diyemem. Üç kişi üstüne yükleniyor orada. Yani olacak iş değil. Ki gayet de sakin, mülayim bir çocuk kendisi. Ve Beşiktaş yani 2-2 olduktan sonra geri çekildi. Skoru korumaya çalıştı. Rizespor yüklenmeye başladı ve telaş yaptı Beşiktaş. Ben bunu kabul edemiyorum. Açık konuşmak gerekirse. Yani sen geçen sene Çifte Kupalı şampiyonu, işte 3 gün 4 gün önce Süper Kupa finalini alan takım Rize'den 2-2 oldu maç diye maçı bırakamazsın. Yani Emirhan çok güzel bir gol attı. 2-1 iken 2-1 öne geçirdi. Hemen cevap verdin. Yine yapabilirdin. Daha oyunun maçı bitmesine vardı yani. Karşı koy, bir tepki vermeye çalışsan Beşiktaş'ın bu çaresizlik niye? Bu teslim oluşmuş niye? Herhalde bu da biraz kadronun tecrübesizliği mi desem diyeceğim. Yani tecrübesiz olarak oynayan bir tek Emirhan vardı sahada. O da zaten en iyilerinden bir takımın yani. O da yok. Yani bu konu tecrübesizlik değil. Baktığın o zaman. Anlamlandıramadım. Sıkıntılı bir maçtı. Atlattık. Ya açık konuşmak gerekirse ben bir puana hiç de sevinmedim. Sevinecek bir tarafı da yoktu. Ben oldukça da kızgınım yani bu puanla. Çünkü çok rahat kazanabileceğiz bir maçtı ilk yarıdaki oyunla. Öndeki oyunculara da çok kızgınım. 90 dakika boyunca kızgınım onlara. Ama son bölümde bu teslimiyette kadroya aynı zamanda kızgınım ki maçın son bölümünde bir serbest vuruş kazanıldık. Kazanmamız gerektiği pozisyonda hakem o maçı bitirdi. O da apayrı bir rezillikti gerçekten. Yani maçta Emirhan, Josef, Işın, hadi ikisini ayırıyorum en çok. Hadi oynadığı bölümde Cip de iyi oynadı. Cip'i de ayırayım. Yani 3 dışında hadi Montero'yu da katayım 4. 4 dışında ekstra yani Beşiktaş'ta herkes eleştirilebilir o 4 dışında gibi geliyor bana.
Yani ben de birkaç şey ekleyeyim. Rıdvan konusunda ben biraz farklı düşünüyorum senden. En azından şu maçta bence orada Beşiktaş'ın daha çok ihtiyacı olan şey teknik kaliteden çok tempoydu. Ama üçlüyle bir Beşiktaş düşünüyorsak gelecekte yine tabii Rıdvan'dan her ne kadar tempo eksikliği olursa olsun faydalanmak lazım. Çünkü topu yönlendirebilen kanat bekleri bulmak çok kolay bir şey değil. Dünyada sol bekten yani düz beklerden daha nadir bulunan oyuncu türlerinden bir tanesi. Rıdvan bunu yapabilir. Onun da işte tempo eksikliğini, savunma dönüşlerini, beşli savunmaların getirdiği dörtlüye dönebilme avantajıyla çözmeye çalışacağız. Eğer bununla bir geleceğimiz olacaksa. Onun haricinde tabii Necip Josef çok ideal bir orta saha ikilisi değil bu dizilişle beraber. Ama şartlar bunu gerektirdi. Onlar da biraz maçı sertleştirerek kendi işlerine, kendi düzenlerine yani kendilerinin işe yarayacağı bir yöne çevirmeye çalıştılar maçı. Beşiktaş ikinci top oyunu oynadı dedim. Gerçekten stoperlerin üçlü stoperle beraber dönen topları toplamadaki etkisi çok iyiydi. Wellington bence yine bu konudaki iyi maçlarından birini çıkardı ama topa oyunu sokma konusunda ben onu hiç beğenmedim. Yani yine bir sahayı görme sıkıntısı var Beşiktaş stoperlerinde. Bence Montero'da da bu seziliyor özellikle son 1,5-2 aydır. Bu da yazın eğer transfer yapılacaksa, kadro iyileştirilecekse Beşiktaş'ın futbol aklına bir mesaj veriyor olmalı. Yani Beşiktaş'ın ihtiyacı olan stoper profili %80, %90 ortaya çıkmış durumda. Onun haricinde maçla alakalı sana Emirhan'a özel olarak sorayım. Nasıl buldun performansını?
Ha, çok iyi. Emrah'a ne diyebilirsin ki? Yani, bu dönemde Beşiktaş için tek güzel gelişme Emrah, açık konuşmak gerekirse. Çok da mutluyuz Emrah'ı kazandığımız için. Ama bazı rezil kanallara dediklerine girmiyorum bile. Kale bile almamak lazım ki o konuda hala gelmemesi çok daha manidar bana kulüp tarafından. Yani performansıyla golü de çok hak etti Emran. İyi ki de gol attı. Çok da şık bir goldü. Özgüvenli oynuyor, yanarak oynuyor. Ama bence burada dikkat edilmesi gerekiyor. Antalyaspor maçından sonra da söyledim. İşte birdenbire bu Emirhan niye daha önce oynamadı, niye harcayacaklar mıydı bu çocuğu, böyle bir şey olmasa mı oynayacaktı falan. Birdenbire Emirhan'ı şişirip Emirhan'a zehirleyip ben oldum arasına girip düşürmemek lazım. Emirhan kendi kendine emin adımlarla ilerlemeli. Yani iyi bir şey yaparsa takdir ederim. İyi oynarsa takdir ederim. Ama en tepeye çıkarmaya da şimdiden gerek yok. Biraz oyuncunun gelişimi için zararlı bu. Yani onun için söylüyorum. Emirhan daha iyiye çıksın istiyorsak bunu Emirhan'a yapmamalıyız. Zehirlememeliyiz. Daha önce çok genç oyuncu katlettik. Konuda ne yazık ki. Emirhan da onlardan biri olmasın. Çok iyi gelecek var ediyor. Sakatlar iyileşseler de Covid'den dönüştü de. Yani atıyorum Oğuzhan ve Can mı var? Oğuzhan ve Can'la birlikte Salih'ten daha önde gelecektir Emirhan rotasyonda da. Necip'ten daha önde gelecektir rotasyonda, orta sahada Emirhan. Gerçi oyun tarzları farklı. Biz daha çok Oğuzhan ve Can'la karşılaştıralım da Oğuzhan ve Can'dan daha önde Oğuzhan'la Can'la kapışacaktır forma rekabetinde diye düşünüyorum. Gezal yorulduğunda Gezal yerine sağa geçme alternatifi olacaktır. Kenan'ın önüne geçmiştir Emirhan. Bence açık konuşmak gerekirse. Gökhan'ın da zaten önündedir. Daha çok süre alacaktır. Ama doğru zamanda doğru yerlerde kullanmak lazım. Yani geçen açık konuşalım. Niye böyle yapmıyoruz diyoruz. Beşiktaş kötü giderken atıyorum Alanya Spor Deplasmanı'nda Emirhan oyuna girseydi neler denirdi sen düşün. Ben hayal edebiliyorum yani. Bu çocuğun burada sırası mı, maçı kazan. Senin hedefin yok mu? Siz ne yapıyorsunuz? Beşiktaş bana yeri yeri mi? Burada çocuk geliştirme yeri mi burası? Neler neler denirdi. Şimdi neler neler deniyor. Doğru zamanda doğru yerde oynaması lazım Emirhan'ın. Doğru kadroyla oynaması lazım. Ben önünün çok parlak olacağını düşünüyorum. Yeter ki gerektiği kadar destek verelim. Ne aşırı gerelim, Ersin'le yapıldığı gibi, ne de aşırı Gökker'e çıkartalım. Her şeyin dengesi güzel diye düşünüyorum. Emrah'dan daha çok faydalanacaktır Beşiktaş. Buna eminim.
Ya Emirhan her şeyden önce bence sorumluluk alma isteğiyle ön plana çıkıyor. Böyle genç oyuncular bulmak gerçekten zor. Bunu da bulmuşken o özelliğini, o isteğini zedelememek lazım bence. Özgüvenini düşürmeyecek şekilde hareket etmeli ve oyuncuya destek sağlamalı Beşiktaş kanadı.
Mesela bak, Trabzon kazanıldı ya ikinci yarıda bir serbest vuruşta, hatırlıyor musun? Batshuayi evet. Galiba o topa.
Maalesef.
Ben Batshuayi bu topun gerisine geçtiğinde ne alaka dedim ya? Yani Emrah eminim gider o topa vururdu mesela. Muhtemelen Emrah'a bırakmadılar. Batshuayi de Mut. Ve eminim çok daha iyi atardı mesela. Çünkü gerçekten o özgüveni var. Biraz Emrah'ı bu da ayırt ettiriyor. Yani genç diye ayakkabı titremiyor. Kendinden emin, yapabileceklerinin farkında ve bunu da sahaya yansıtıyor. Bence Emrah'ı üste taşıyabilecek temel faktör de bu.
Yani bir de çok istiyor. Hani ilk maçıyla alakalı bir istek olduğunu düşünmüyorum ben çok bunun. Gerçekten kazanmayı hasret, kazanmayı seven, iyi olmayı isteyen, arzulayan bir genç yetenek gibi gözüküyor ki bu da büyük oyuncu özelliğidir. İstemenin yanı sıra bunun için çabalıyor, efor sarf ediyor, sahaya tüm yeteneklerini sergiliyor. İşte hiçbir zaman sonuç alamasa da doğru olanı yapmaktan çekinmiyor. Mesela Batshuayi'ye verdiği pasların harcanmasından sonra o bomboş pozisyonda da kendi girip vurmayı veya güvene bırakmaya çabalayabilirdi. Ama yine de takım için en doğru olduğunu inandığı seçeneği seçti. Böyle şeyleri görmek güzel. Onun bu özgüvenini kaybetmemesi için bence çalışmalıyız. Hatta böyle hücum oyuncuları Türkiye'de çok çabuk eritilir. O yüzden olabildiğince faydalanıp en kısa sürede ben yurt dışına servis edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Eğer talipleri çıkarsa Emirhan İlkan'ın. Onun haricinde biraz da hocaya geçelim. Yani Beşiktaş'ın başında eski futbolculardan Halim Oktay vardı bu sefer de COVID-19 probleminden dolayı. Ama Önder Karaveli ile alakalı da artık durumların netleşmesi gerektiğini çokça söylüyoruz. Beşiktaş'ta hala hoca arayışının devam ettiği ve bu hoca arayışının Ceyhun Kazancı'ya devredildiği söyleniyor. Yani sen ne düşünüyorsun bu konuda Önder Hoca'nın durumu ve Beşiktaş'ın hoca arayışı ile alakalı?
Ya kaç seferdir söylüyor işte, her seferinde aynı şeye döndü biraz da işte. Yani Önder Hoca işte her hafta aynı soru Önder Hoca'ya soruluyor. Önder Hoca ben yarın yokmuş gibi çalışıyorum diyor. Ne görev verirse onu yaparım diyor. Her hafta bu cümleleri ve kelime benzer kelimeleri kullanıp aynı cümleyi kuruyor adam. Çünkü yapacak hiçbir şey yok. Baktığın zaman yani açıklama, Emre Koca'dan açıklaması sıkıntılı. Yani ben işte Önder Hoca'ya devam edeceğiz. Ama başka bir hoca bulursak da anlaşırız. Bize isteğimize ortak karar neydi o kelime, ortak anlayışımıza göre mi, planlamamıza göre uyan hoca bulursa anlaşırız. Yani şimdi bu ortamda Önder Hoca ne demek ki bu yani? Yani sen bu adama gerçek. Önder Hoca haklı. Yani Önder Hoca'ya şu deniyor, sen gerçekten bugün son maçılmış gibi çalışmaya devam et. Böyle böyle sezonu bitireceğiz biz. Mantıklı hiçbir açıklaması yok yani bu. Yani nasıl bir cümle bu? Yani ya hoca arayışın sürecek mi sürmeyecek mi kardeşim? Yani Önder Hoca geçici mi değil mi? Bunu Önder Hoca'nın bilmesi lazım. Eğer köklü değişiklikler yapması gerektiği zaman saha içinde değişiklik yapmasını isteyebiliyorsak Önder Hoca'ya bu ağırlığın verilmesi lazım. Yok. Yok yani, bu ne demek? Yönetim, bak şimdi Fenerbahçe maçı ertelen, Fenerbahçe'den önce oynadık, bu kadar iki maç yapmamıza rağmen sıkıntıdan ses çıkmadı. Hakemler de ses çıkmıyor. Önder Hoca basının önüne atıldı. PR olarak kullanılıyor. Yani hem Twitter'da hem medyada Önder Hoca'nın popülaritesi ekmeği yeniyor. Üç kupa alındı, hop birden ön plana çıkmaya başladı yönetim tekrar. Süper Kupa gelince, Evren parlayınca herkes ortaya çıktı. Yani ama sahada mesela görüyorsun Josef'in hırsını. Josef gidiyor güvene, kardeşim sen niye böyle aptal aptal işler yapıyorsun diyor. Atıyor Güde ile birlikte kaptanlar olarak. Montero'ya gidip azarlıyor sen niye böyle yapıyorsun diye. Kazanma hırsı, bir şeyler yapmak istiyor. Hakeme konuşacak, kendini zor tutuyor. Bu Josef hırsı, Josef bu takımı çok sahiplenmiş. Ama bu takımın daha üstünde sahiplenecek kimse yok. Yani hoca sahiplenen bir hocası yok. Çünkü hocası geçici belli değil. Bir otorite boşluğu var. Önde hoca geçici gibi duruyor ama durmuyor da. Yönetim o açığı kapatmıyor. Kenara çekilmiş durumda. Yani inanılır gibi değil bu hoca konusu. Çok büyük sıkıntı. Ceyhun Kazancı, sen daha önce çok söylüyorsun ki çok da haklı bir çıkışın senin. Hangi nitelikle hoca arayabiliyor? Futbol geçmişi nedir? Yok. İdarecilik tek yaptığı iş yöneticilik. Ekonomik anlamda bir şeyler biliyor. Yani teknik direktörle gene ilgisi var bunun. Yani Beşiktaş bir şirket. Evet, Beşiktaş bir şirket de futbol şubesi şirket olarak mı yönetilecek? Yani bunun bir futbolunu anlayan biri karar vermeyecekse, ekonomiyle ilgili bir şey olacaksa, ekonomik olarak kendi koşullarına göre karar verilecekse, gidip Kemal Derviş'i getirelim Beşiktaş'ın teknik direktörlüğüne o zaman. Yani. Yok işte biz genç, bu gençler işte oynamaya devam edecek, Emirhan'la daha uzun süre alacak diye de bir cümle var. Burada demek bu da hocanın otoritesizliğini, sahipsizliğini özel eline seriyor. Yani biz konuştuk. Yani Emrah'ın daha çok süre alacak ne demek abi? Yani Emrah iyi oynarsa süre verir hoca formasına diyeceksin. Emrah'ın daha çok süre alacak zaten. Ne demek bu? Hocaya da mı karışıyorsunuz? Yani böyle mi anlaştınız? Yeni gelen hocaya da mı şart koşacaksınız? Bunları oynatacaksın. Biz bunları yani isim vermek veya anmak istemiyorum ama diğer kulüplere mi özeniyorsunuz yöneticilik anlayışına yani? Çok saçma bir yere doğru gidiyor bu iş. Aman yapmayın. Yani Cem Kazancı konusunu daha detaylıca konuşmak lazım başka bir programda. Ama yeterince bilgi sahibi değilse hiç bu konularda neler çıkacak çıkmayacak. Onu ayrı da o daha bir şeyler çıktıkça değerlendirdi ama bu konularda bence çok ciddi bir sıkıntısı var Beşiktaş'ın. Başarı gelince çıkıyorlar ortaya. Eğer o iş ortadaysa direkt arkaya geçiyorlar. Beşiktaş hop birden görüntüsüz sahipsiz kalıyor. Sonra gençlere çok değer veriyoruz. Gençlere değer vermek için ne yapıyorsunuz? Ya sadece oynatmak mı gençlere değer vermek? Gençlerin gelişimine katkıda bulunmak için ne yapıyorsun mesela politik olarak? Ya forma alması yetmez gençlerin yani. O formaya alırken gelişimi nasıl olacak? O formayı iyi değerlendirebilecek mi? Değerlendiremezse gelişimini sürdürmesi için, kendi toplaması için ne yapıyorsun? Veya forma alabilmesi için sen altta nasıl geliştiriyorsun? Ne gibi tür adımlar attın? Bunların konuşulması lazım. Bu var mı? Bence bu da yok. Sadece altyapıdan hocaya takımı bırakıp gençlere oynatan bir hoca getiriyoruz deyip gençler daha çok oynayacak demekle gençlere yatırım yapmıyorsun yani. Umarım böyle bakmıyorlardır olaya.
Yani benim hoca konusunda sinirlendiğim şey Önder Karaveli ile alakalı durumun belirsiz olması. Ben demiyorum ki Önder Karaveli ile bundan sonra 5 senelik sözleşme imzalansın vesaire veya Beşiktaş'ın teknik direktörü olarak devam etsin.
Ne Önder olsun, Karaveli şu an devam edecekse bilelim değil mi?
Ya Önder Karaveli şu anda Beşiktaş'ın hani bu kelimenin bir Türkçe karşılığı yok ama caretaker'ı. Yani şu anda kulübü idare ediyor. Edin Terzic'in geçen sene olduğu gibi. Ama bu
geçici hocası, geçici çalıştırıcısı.
Evet, ama bu Önder Karaveli'nin metotlarını uygulayamadığı, bundan çekindiği bir ortam anlamına gelmemeli. Edin Terzic Süper Kupa'yı kazanırken kendi metotlarını uygulaya kazandı. Önder Karaveli de bu konuda serbest olmalı. Beşiktaş yönetimi bir yandan hoca aramaya devam edebilir. Ama siz Önder Karaveli'nin görev tanımını açıklayın resmi olarak. Daha doğru bir dil kullanın şu andaki hoca arayışınızla alakalı. Ve daha doğru bir görevlendirme yapın. Şimdi hoca arayışı konusuna birazdan geleceğim ama önce şu
genç bir şey söyleyebilir miyim?
Tabii.
Bunun en çok neye yarıyor biliyor musun bu? Yani yönetim bu konuda daha rahat olması sebebi ne biliyor musun? Önder Hoca'nın çok naif bir insan olması. Yani ne yazık ki öyle. Naif bir insan. Yani keskin nasılsa bir şeyler yapamaz. Yani idare ediyor. İşte Önder Hoca da bundan ses çıkarmaz çünkü. Hani böyle Beşiktaş'ın çocuğu. Beşiktaş'ı seviyor. Hani biz hocam bizi idare ediyoruz. İdare ediyor. O rahatlığı var. Git dersek gider. Veya işte bunu yap dersek bunu yapar. Bizi biraz yöneticisine karşı gelmez. Kibar adam çünkü. Gençleri oynatın deriz oynatır. Ne dersek onu yapar. Karşı çıkmaz. İyi bir futbol insanıdır. Ama zaten o naifliğini de o kibarlığını da ne yazık ki suistimal ediyorlar diye düşünüyorum. Ve bu da çok üzücü yani. Resmen insanları kibar ve naif olmamaya zorluyorlar.
Yani durum öyle gözüküyor. İkincisi genç, politikamızı değiştirdik, bunun sonuçlarını alıyoruz diyor. Yani senin bir takımın politikasını gençler üzerine kurması, kadrosunu gençler üzerinden oluşturup buradan kar elde etmeye, buradan kendine değer katmaya başlaması demek, en az 7-8 yıl nötr veya eksi yazması demek. En az 7-8 yıl sonra gençlerde olan yatırımınızı karşılığını alırsınız. Çünkü yani çocukları eğitmeye yönelik bir metodoloji belirlersiniz. Oraya bir yatırım yaparsınız. Hem maddi olarak, yani hem fiziksel yatırımdan, hem de az önce dediğim gibi metodoloji olsun, genç oyuncu yetiştirme felsefesi olsun, düşünsel, manevi yatırımlar yaparsınız. Buradan da eğitimle beraber düzgün bir eğitim verirseniz çok sayıda oyuncu yetiştirirsiniz. Beşiktaş'ın şu anda yani biraz amiyane tabirle yediği kaymağın geldiği yer 7-8 sene önce Önder Özen döneminde Emrah Bayraktar'la beraber yapılan hamlenin kaymağı büyük ihtimalle. Eğer o değilse bile yetenekli oyuncu havuzunun getirdiği bir şey. Yani yetenekli oyuncuyu yetiştirmek zaten hiçbir şey değil. Dünyanın en kolay şeyi. Yetenekli oyuncu bir şekilde çıkar. Bir şekilde onu durduramazsın.
Onlar üst düzey olacak kaç tane şekilde çıkar. İceliğini attırabiliyor musun bunu?
Evet, veya orta düzey oyuncu ne kadar çıkartıyorsun? O kadar da yetenekli olmayan oyuncuyu nasıl kendi eğitiminle katma değer katıp az takımda katkı verebilecek oyuncu haline getirebiliyorsun?
Niye Necip Uysal'ın bir tane daha oyuncu çıkaramadım bunca yıldır?
Kaç tane Necip Uysal'ın var? Kaç tane Umut Meraş'ı kendi altyapından çıkartabiliyorsun? Kaç tane Utku Yuvakuran'ı kendi altyapından çıkartabiliyorsun? Kaç tane ne bileyim Wellington'u kendi altyapından çıkartabiliyorsun? Kaç tane Güven'i kendi altyapından çıkartabiliyorsun? Bunların hiçbir süper yetenekli oyuncular değil. Ama belli bir metodoloji üzerinden baktığınız zaman altyapılarını biri Brezilya, biri Almanya, biri Bursaspor, biri Beylerbeyi, Beylerbeyi'nde miydi Utku Yuvakuran? Evet. Babasından gelen bir eğitimi var zaten. Siz akademiniz oyuncuların üzerine ne kadar etkiliyor? Ne kadar ekliyor? Bunu ölçmeniz lazım. Kaldı ki siz zaten 5 ay önce bu takıma 3-4 tane 3 milyonluk sözleşme bağladınız. Sergen Yalçın'la beraber Şampiyonlar Ligi'ne hazırlanıyoruz. Başarılı olacağız diyordunuz. Şimdi mi dank etti? Takım kötü gidince mi dank etti gençlere yatırım yapmak?
Ya o zaten bugün vardı da işte Sergen Yalçın varken biraz yiyemiyordu diyelim. Biraz kafa bir tabir olacak ama yani daha onun kavgasını veriyordu. Beşiktaş mücadeleci bir kulüptür diye yani. Biraz taraftarı da karşıda olmamak için. Ama şu an kötü gidişi için onlar için bu hane oldu aslında. Yoksa hatırla yani. Senin başında da diyorlardı. Yok işte hoca ilk geldiğinde de diyorlardı. İyi transfer yapmamız etmiyoruz. Hoca zorlaydı. Beşiktaş'ın forveti tartışılmaz. Beşiktaş'ın İsa Ece genç oyuncu diye oynatılmaz diye böyle diye diye bazı şeyleri kazıyarak aldı biraz.
Ya işler planlandığı gibi gitseydi bu sene ne Serdar süre alacaktı ne Emirhan süre alacaktı. Bak sıfırda
Serdar alırdı. Serdar alırdı. Yabancı
hiç inanmıyorum.
Olayı alırdı.
Hiç. Mehmet Topal'ın bile arkasındaydı Serdar. Ayak deplasmanında. Mehmet Topal oynasaydı.
Tamam, Serdar nasıl oynadı? Hep sakatlandı diye oynadı.
Evet, işte işler planlandığı gibi iseydi, bu kadar acayip sakatlıklar olmasaydı, o deplasmana en kötü Mehmet Topal stoper de çıkacaktı. Serdar diye bir oyuncu yoktu yani.
Serdar aynı.
Emirhan zaten hiç zannetmiyorum. Emirhan zaten yoktu.
Emirhan
Rıdvan
yoktu.
Rıdvan en az eksi 10 maç. Ersin en az eksi 10 maç.
Yok abi.
En az eksi 10 maç her sene.
Ersin Yemez yani, eksi 10 maç.
Beşiktaş gençlere yatırım yapmayacaktı.
Can
böyle bir planlama yoktur. Yani çocuk kandırmasın kimse ya. Beşiktaş gence mence yatırım yapmayacaktı. Çuvalladı Sergen Yalçın. Beşiktaş çuvalladı. Yönetim bu maliyetle birlikte çuvalladı. Gençlere sarıldınız. Önder Karaveli'ye sarıldınız. Eğrisi doğrusuna denk geldi. Yetenekli oyuncu havuzu ve daha öncesinde yapılmış Önder Özen ve Emrah Bayraktar'ın hamlesinin kaymağını yiyorsunuz. Kendinize pay çıkartmaya çalışıyorsunuz. Yapmayın. Bunu aklı başında hiçbir taraftar yemez. Komik duruma düşüyorsunuz. Bunda sizin hiçbir payınız yok. Bundan sonra hamleler yaparsanız 7-8 sene sonra bunun faydalarını görürüz. O zaman da işte sizi alkışlayarak anarız. Ama şu anda Beşiktaş yönetiminin Beşiktaş'ın gençleri üzerinde hiçbir katkısı, etkisi yoktur. Üçüncü ve en önemli konu bana kalacak olursa Ceyhun Kazancı meselesi. Ceyhun Kazancı Boğaziçi işletme mezunu, işletme ve uluslararası ilişkiler mezunu bir insan. Belli yatırım bankalarıyla, özel sektöre sermayeye ait belli bankalarla kariyerinin başından beri hep içli dışlı olmuş. Belli bir holding üzerinden hep yönetim pozisyonlarına getirilmiş bir insan. Futbolla ilgisi önce E-Kent üzerinden sonra Paso üzerinden başlıyor. Daha öncesinde özür diliyorum. Türk Telekom stadının, o zamanki Türk Telekom stadının koltuklarını satıyor. Ve bir menajerlik firmasında yöneticilik yapıyor. Bir sene, iki sene civarında. Ceyhun Kazancı Beşiktaş'a apar topar geldi. Bu senenin başında 3 haftalık, 4 haftalık Çaykur Rizespor genel menajeri iken Beşiktaş'ın genel menajeri yapıldı. 3 hafta, 4 haftada Ceyhun Kazancı'nın Rizespor'da ne gibi bir icraatı görüldü? Nasıl bir planlaması, nasıl bir başarısı görüldü? Bir ayda Beşiktaş'ın başına geçirip hocasını belirleyecek kadar güvenebileceğiniz ne gördünüz? Nasıl bir örneklem vardı? Ne verileri vardı önünüzde?
Futboldan ne
hangi
kadar
hangi liyakat bu? Yeterliliği ne? Sertifikasyonu ne? Futbol görüşü ne? Kimlerin yanında staj yapmış? Futbol yönetimiyle olan alakası ne? Yani eğitimi bile bunun üzerinden değil bir kere adam. Siz Beşiktaş'ın bu insana hocasını belli ediyorsunuz. Hocasına bulma görevi veriyorsunuz. Ben bir taraftar olarak kendisinin iş ve siyasi ilişkilerine bakarak acaba Beşiktaş'ta bir torpil mi dönüyor? Acaba Beşiktaş'a Ceyhun Kazancı dış müdahale mi diye sormadan edemiyorum. Kimseyi zan altında bırakmak istemem. Ama bunları bir taraftar olarak bu kurtlar benim içime düşüyor. Yönetime seslendiğim şey şu, özellikle Sayın Başkan'a. Sayın Başkan, Mali Genel Kurul'da çok önemli bir açıklamalar yaptınız. Bunun devamı gelmedi bir. İkincisi, Önder Karaveli konusunda hiç çıkıp konuşmuyorsunuz. Beşiktaş'ın güncel ligdeki durumu hakkında hiç çıkıp konuşmuyorsunuz. Bir kere sadece şampiyon olacağımıza inanıyorum ben hala dediniz. Elle tutulur bir açıklamanız gelmedi. Üçüncüsü, Ceyhun Kazancı'ya neden bütün işi devrettiniz? Bunu çıkın açıklayın ya. Ben şunu gördüm Ceyhun Kazancı'da değil.
Bir soru da ben sorayım mı?
Tabii.
Mesela hoca arayışımı sürüyor. Bizim planlarımıza, yapımıza uygun bir hoca bulursak anlaşırız diyorsunuz. Sizin planlarınız ve yapınız nedir? Bizim bunlar niye bilmiyoruz yani. Ne planlıyorsunuz Beşiktaş'ın? Hadi madem yapılanmaya planına gidiyorsunuz, biz bunlar ne kadar ölçüde, neyi planlıyorsunuz? Bizim niye haberimiz yok? Niye bu açıklanmıyor kamuoyuna?
Ya aslında bunu belli edecek şey senin futbol aklının kim olduğudur. Çünkü senin futbol aklı, Beşiktaş'ta futbol aklı olan kişiyi daha önceden biz tanırız. Daha önce bir yerde bir şey yapmış olur. Teknik direktör olur. Önder Özen gibi. Antrenör
yine de,
olur.
Ama yine de bir açıklama gerekir. Ya dediğin doğru ama yine de bir açıklama gerekir. Yani senin amacın ne? Sen Beşiktaş'taki bu süreç ne? Ona göre de taraftar seni anlamaya çalışır.
İşte o adama sorarız. Belli olsa, tanısak, bizde iletişim olsa, basın toplantısı yapacak bir görev tanımına sahip olsa o adama sorarız. Sen ne yapmaya çalışıyorsun? Nasıl bir bakış açın var? O adam da çıkar açıklar zaten. Ama yok, Beşiktaş'ta Ceyhun Kazancı diye bir adam göreve getirildi bu sezonun başında. Ne olduysa birden bütün Beşiktaş'ı futbol aklı Ceyhun Kazancı oldu. Ne o? Paso'da çalışmış. Belli bankalarla çok iyi ilişkileri var. Yönetici, ticaretin içinde iş ilişkileri olabilir. Hani Beşiktaş'a ne avantaj getirebilir diye düşünüyorum. Ya bir kere genel menajer ne demek? Ne yani? Şirkette mi alakalı, dernekte mi alakalı, sportif futbol şubeyle mi alakalı, sportif şubeyle mi alakalı, tüm organizasyonu mu yönetiyor? Kim yani bu adam? Nedir?
Hoca arama sportif çıktı? Direktör işidir yani, eğer sen yönetici değilsen.
Ya hocayı arayan birisinin tüm kadro planlamasını da yapıyor olması lazım. Sonuçta hocayla iletişimde olacak olan o, hocanın istediği transferleri belirleyecek olan o.
Ki yapılıyor da
deniyor.
Şey duydun mu?
Ne?
İşte o Fırat Güneyer'in söyledi. Zaten kadro planlaması Ceyhun Kazancı yapıyor diyor. O da ayrı bir konu.
Geleceğimizi bir Ceyhun Kazancı planlıyormuş. Ceyhun Kazancı kim? Ali Naibi'yi tanıyoruz. Önder Özen'i tanıyoruz. Ondan öncekileri tanıyoruz. Daha ne bileyim Gordon Min sana. Gordon Min bu görevi yapmıştı 2009 civarı. Onu tanıyoruz. Tanıyoruz. Hepsi bir şey yani. Bir futbolla bir alakaları var. Ya alaylılar Ali Naibi gibi. Ya işte okullular, eğitimliler. Ya önceden gelip.
Sportif direktörü o pozisyona. Lucescu'nun ne yapacağını %100 emin ezbere biliriz biz. Gençleri oynatmaksa gençleri yetiştirmek.
Ya hani bir futbol aklı getir. Lucescu, A, B, C onu sonra tartışırız. Ama sen yani çok çok kirli şeyler geliyor insanın aklına. Çok
daha mide bulan... bilgiler de çıkacaktır da biraz izleyip göreceğiz neler çıkacak altından da. Dilerim Beşiktaş'ın daha betere çıkmaz, daha beterleri olmaz.
Beşiktaş kayyum yönetiminde mi? Bize bunu açıklayın. Beşiktaş kayyum yönetiminde mi? Bunu ben öğrenmek istiyorum ya Beşiktaş taraftarı olarak. Tüm başkana en samimi ve net çağrım budur yani. Her zaman işte bir şey oluyor, başkanın işte gelecekte nasıl anılacağını bu belirler, o belirler diyorum. Ama bence şu anda bu soruya vereceği cevap ve alacağı tavır Beşiktaş'ta Ahmet Nurşebi'nin ileride nasıl anılacağını değiştirecek bir şeydir. Beşiktaş'ta hiç sıradan şeyler olmuyor gibi duruyor çünkü. Bunun açıklanması gerekiyor. Biraz da Gaziantep maçını konuşalım o zaman. Öncesinde
bugünkü şeyi de bir açıklama daha geldi kulüpten. Sonra da küçük bir yorum yapmak istedim.
Evet.
Orada hatırlarsanız 2018'de genel kuruldan izinsiz bütçe aşımı olmuştu %40 oranında. O konuda ibra edilmesine rağmen bu ibra edilemez diye bazı kurul üyeleri dava açmıştı. Ve o dava kazanıldı. İbra düşüldü. Şimdi o dönemde işte aynı zamanda yönetici olan işte Ahmet Nurçevi ve ekibinin de nasıl bir yol izleyeceği merak ediliyor. İbra düştükten sonra gerçekten hakkını aranacak mı? O zararlar karşılanacak mı? Orada bir ciddi bir zarar var. 510 milyon civarı yani hatırlamıyorsam rakam. 510 milyon TL civarı. Onlar geri alınacak mı? Nasıl bir yol izlenecek? Ki bu konuda merak etmeyin. Zaman ışığına kalmadan biz hakkımızı arayacağız. Açıklaması. Yani gereken neyse o yapacak açıklaması geldi. Ahmet Nurçebi ve yönetimden. Resmi siteden. Bu da güzel. Ama bunu yapacak mısınız? Ne zaman yapacaksınız? Bir an önce artık somut adım görmek istiyoruz. Hem o dönemdeki bu zararın hem Yıldırım Demirören'deki alacağın hibe ettiğinin belgeleri. Eğer Yıldırım Demirören alacağını hibe ettiyse bizim nasıl hala bu kadar borcumuz olduğunu. Çünkü bizim borcumuzun 1/3'ü Yıldırım Demirören'iydi. Nasıl oluyor da hala bu kadar borcumuz olduğunu eğer kabul ettiyse. Eğer o işte raporun sonuçlarının ne olacağını hepsini bizim bir an önce seçimden önce bu konuda adım atılması lazım. Eğer bunlar sadece biz hakkımızı koruyacağız veya Fulya davası ne yapılacak? Yani Beşiktaş'ın geleceği sadece gençlere yatırım yapmak, belirleri kısmak, oyuncu satmak, bütçeyi düşürmek, gelirlerini tendikleme kredi çekmekle kurtulmaz. Bu yayıdaki hakkını koruyup kazanarak oradan bir şeyler elde ederek veya işte atıyorum bu zararları eski yönetimlerden temin ederek veya işte o hibeleri hallederek Beşiktaş biraz kurtulabilir. Biraz ekonomisi bunları yaparsa zaten Beşiktaş'ın borcu ciddi oranda gerçekten çok ciddi oranda düşecek ve Beşiktaş'ın böyle bir sorunu da kalmayacak. Yani Beşiktaş için asıl kurtuluş biraz da bu. Bunların seçimden önce eğer gerçekten sabemilerse ve seçilmek istiyorlarsa bir an önce bir Mayıs'a kadar bu işler adına çok ciddi göstermelik değil, çok ciddi somut adımların atılması şart bence diye düşünüyorum.
Yani ben son olarak bu konuyu kapatmadan önce şunu söyleyeyim. Naçizane Beşiktaş taraftarlarına tavsiyemdir. Geçen seneki gibi bir futbol mucizesi olmadığı müddetçe bizden, yani Beşiktaş'tan bir 5-6 sene en azından sportif başarı beklememek gerekir. Çünkü ortalık daha da karışacak gibi gözüküyor. En azından bugünün bakışıyla.
Gerard Hemen bir de kısa... direktör de vardı. Çok gün çünkü çok anlık değişiyor her şey Türkiye'de. Beşiktaş da öyle.
Evet.
Ama bu şekilde yönetilecekse kulüp, zihniyet buysa bence 10 yıl beklemeyin.
Çünkü çok çok fazla soru işareti var şu anda.
Çok hem Türk her şey çok var. Mırlaktı. Kötü bir şey olduğunda ihale gençlere kalıp gençler harcanır. En çok korktuğum şey de o. Gençler diye bakıyoruz şu an.
Yani biz sportif başarı konuşamayacak hale bile gelebiliriz bence. Bu kulübü yaşatabilmek, yani yaşatabilme
Fedadan daha ağır şeyler yaşayabiliriz.
İşte o yüzden birinin bir şey yapması gerekiyor. Yani güvenilir bir gelecek planı çizecek birine ihtiyacımız var. Neyse, ben biz şimdilik...
Bir şey daha ekleyeyim. Mart'tan tabii. Sonra yanlış bilmiyorsam kongre ücretleri, kongre üyesi olma ücreti ilk iş, yani ilk geç için 15 bin lira olacak. Şu an 5 bin lira, eğer gücü olan varsa, 5 bin lirası olan varsa 15 bin liraya çıkmadan şimdiden kongre üyesi olup Beşiktaş'ın bu bizim merak ettiğimiz soruları kongrede sorabilir. Bizim ne yazık ki şu an verecek 5 bin liramız olmadığı için kongreye de değiliz. Ama bunu yapanlara da büyük saygı duyarız. 15 bine girmeden ne kadar çok kongre üyesi artarsa Beşiktaş o kadar İyi diye düşünüyorum. Beşiktaş sahipsiz değildir. Sahibini kongrede bu soruları sorarak her Beşiktaşlı Beşiktaş'a sahip çıkabilir. Sadece Beşiktaş'ı gönülden desteklemek yeter diye düşünüyorum.
Biz hemen Gaziantep maçımıza da dönelim. Ufak bir konuşalım. Beşiktaş İstanbul'a dönüyor. Evine, yuvasına dönüyor. Ben de büyük ihtimalle maçta olacağım. Büyük ihtimalle değil, olacağım yani. Herhangi bir aksilik çıkmazsa.
Kartal
aynen. Yine havayı koklayacağız. Atmosferi sizlere aktarmaya çalışacağız. Umarım fazla seyirci olur. Ama çok zannetmiyorum.
Bir röportaj kaparsın ve karkış gelecek. Ha, maç artayınır mı?
Aman abi, bir karkış beklesin ya.
Yarın geliyor kar tam... diyorlar.
Gelmesin, gelmesin. Bir de tam bu sefer şeyden aldım. Kulübelerin arkasından aldım.
Kardeşim, tebrik ederim.
Ya, Önder Hoca 7-24 bağırmaca. Erol Hoca da... Artık
röportaj kaparsın Kartal Keste.
Tabii canım. Bakalım ya. Sonra ama oyuncuların diğer tarafta ısındığını hatırlayıp biraz şey oldum. Keşke diğer taraftan alsaydım falan filan diye. Neyse, bakalım kısmet. Bir de bu açıyı deneyelim. Sen ha, nasıl bir maç bekliyorsun?
En güzel açı bu arada. Tavsiye ederim.
Oğuzhan döndü. Gezal döndü. Montero yok. Ve diğer eksikler de şu anda. Umut yok. Diğer... Diğer eksikler de devam ediyormuş gibi duruyor. Larin olsun.
Salih dönecek. Belki Salih de döner yani. Bir de rahatsızlığı o kadar sürer ki yani.
İşte mide rahatsızlığı nasıl bir mide rahatsızlığı acaba? O kritik.
Ne yedin Karadeniz'de kardeşim? Allah aşkına, yani maçtan bir gün önce nasıl başardın bunu? Bu kadar eksik varken niye böyle dikkat etmiyorsunuz kendinize? Nasıl profesyonellik bu? Ayrı bir konu. Yani neyse.
Üçlü savunmadan vazgeçeceğiz gibi duruyor. Montero'nun yokluğunda. Tabii. Nasıl bir 11 bekliyorsun?
Ya abi, gençler Antep iyi bir takım. Yani ilgin ilk yarısında da konuşmuş. Çok iyi bir kadrosu var diye. İyice oturdu. Kendi evinde de çok iyi kazanan bir takım. Deplasmanda da o tam işte savunmada 5-3-2'yi çok iyi oynayan, iyi tamamen o alanı kapatan. Yani Beşiktaş'ın açmakta zorlanacağı bir takım olacaktır Gaziantep. Özellikle deplasmanda. Kanatlarını da iyi kullanardı. Kanatlarla hızlı çıkmaya çalışacaktır. Bekleri orada biraz etkili olacaktır hücuma çıkışlarda. Yani biraz orada işte tereddüt, yani Gezal'ın maça dönmesi iyi oldu. Gezal Pjanic'e döndü diyorlar. Pjanic ve Emirhan'ın üçünün de bence sahada olması lazım. Benim görüşüme göre. Eğer gerçi Necip de var değil mi? Şu savunma da yenilebilir. Necip'i yedeğe çekip stoper yedeği olarak.
Ya sol ayaklı stoper yok ki. Üçlü stoper çok denenmez bence.
Doğru. Ama dörtte de zaten sol ayaklıydı o yapıyorlardı. Ama ben zaten maçta dörtlüye yani hoca da devam etmek istiyorsa diye söyledim. Muhtemelen bir daha Wellington çıkar diye korkuyorum ben asıl. Ve bu konuda ben biraz da özellikle emin gibi oldum. Çünkü hani daha çok süre almaya da başladı Wellington. Bir de Wellington, Rozier sağda, solda muhtemelen Rıdvan'la başladı. Zaten kalede Ersin garanti. Josef'in yeri tartışması, yani Josef şu an Beşiktaş'ın 11'ine gözüm kapalı yazacağım benim ilk isim Josef olur. Ersin'le birlikte.
Piyaniş de dönmüş bu arada. Onu da söyleyelim.
Ben Feriş'ten daha önce yazdım Josef'i. Bambaşka bir boyuta dönüştü çünkü. Hem gençlerle iletişimi, hem abiliği, hem takım içi yönetimi, hem de performans olarak. Josef, Pjanic, Emirhan yaparım orta sahayı. Sağda Gezal. Solda ne yazık ki Güven. İleride de güzide bir Güneydoğu Anadolu kentimiz. Diyarbakır'la sınırdaş olan Batman'ı yazarım. Çok şey de yok ne yazık ki. Yani kadro bunu gerektiriyor çünkü açık konuşmak gerekirse. Benim ideal 11'im bu olur. Hani ama keşke elimizde yani Hasici iyileşmiş olsaydı da mesela Hasici sağda görseydik. Atıyorum. İki oyuncudan Güven veya Emirhan yerine. Güven Emirhan diyorum özür dilerim. Güven veya Batshuayi yerine. Keşke. Şans gitse de görsek veya işte başka bir oyuncuya şans verilse ama muhtemelen Güven Batshuayi sağda olur diye düşünüyorum. Artık o oyuncuların da maçtan önce biraz daha hamuru kesip makarnayı kesip biraz proteine odaklanmaları gerektiğini düşünüyorum beyin açısından. Düşünebilme açısından.
Ya Beşiktaş'ın kanatları bence çok eksik. Sene başından beri zaten hani tabloya baktığımız zaman da yerli kanat oyuncusu özlemi gerçekten çekiyoruz. 12,5 milyon TL'ye Serdar Güler'in serbest kalma maddesi olduğu söyleniyor. Yoktur ama eğer kasanın dibinde köşede kıyıda öyle bir para varsa ve transfer yapmaya meraklıysak, transfer yapmak istiyorsak o bölgeye bence en denenebilir adaylardan birisi Serdar Gürler. Her neyse neden bu maçta kanatlar önemli? Çünkü şu anda güncel futbola baktığımızda genelde kapanan beşli savunmaları çözmek için işte Guardiola gibi hocalar iki kanat oyuncularını da çizgide kullanıyorlar. Bizim Gezal'ı çok çizgide kullanma gibi bir lüksümüz yok. Hadi oraya
Beşiktaş'ın Enkudu desek de keşke.
işte Enkudu da yok maalesef. Gezal'ı içeride kullanmak durumundayız. Dolayısıyla Rozier'den orayı genişletebiliyoruz. Rozier'in de özellikleri sayesinde. Ama öbür tarafta Rıdvan, Rozier'le eşdeğer bir oyuncu değil. Çok fazla çizgiye hapsolmayı seven bir oyuncu değil. İçeri girince daha etkili olan bir oyuncu kaldı ki her atakta da destek, yani bindirme olarak destek vermiyor. O yüzden orada sıkıntılar yaşayabiliriz. Yani bir santraforumuz var. İçeriye soldan forvet özellikli bir oyuncu attığın zaman 3 stoper 2 santrafor özellikli oyuncun oluyor. Onlar yine bir tane daha fazla. Bir oyuncu daha sokman gerekiyor oraya. Belki o yüzden Atiba tercih edilebilir oralara girip çıkması için bu maçta.
Atiba dönüyor mu?
Atiba dönüyor mu? Tabii öyle bir sıkıntı var. Yani Emirhan o olmazsa hani merkezde tercih edilip ceza sahasında yine giriş çıkışları desteklenebilir. Solda yani solda güvenden daha iyi bir seçenek yok. İşin kötüsü santrafor'da da güvenden daha iyi bir seçenek yok bence.
Güven de iyi bir seçenek değil.
Ya ben ne olursa olsun güveniyorum. Güven'i beğeniyorum aynı zamanda. Çoğu maçta genel toplama bakarsak. Hele hele şu hücumcu yokluğunda. Ama Güven'i klonlayıp iki tane kullanamayacağımıza göre birinden birine feda etmek zorunda kalacağız. Ben yine ön tarafa Batshuayi derim. Olabildiğince az topla buluşması halinde belki de katkısı olabilir bu maçta Batshuayi'nin. Başka bir şey ekleyecek miyiz?
Valla aklıma şu an gelmiyor. Yani transfer daha hareketlenince Kerem döndü. Belki Kerem kadroya alınır. Tek farkı olur. Yani transfer içinde daha erken konuşacak bir şey yok diye düşünüyorum başka. Şu an çok sürprizler. Yani Beşiktaş'ın gündemi her an yoğunlaşabilir. Mesela biz bunu konuştuk. Cuma mesela maç. Cuma'ya kadar bugün salı. Kim iki günde bambaşka işler de çıkabilir. Bir sonraki programda yine bambaşka gündemlerimiz olabilir. Beşiktaş'ın daha sakin bir düzleme oturduğu programlar yapmak dileğiyle diyeyim ben.
Aynı şekilde katılıyorum. Bizden bu bölümlük bu kadar. Ağzına sağlık abi. Sizleri de dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşça kalın.
Hoşça kalın.